Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 102.
Yılda 1000 ile 50 bin ruble arasında gelir getiren, günden güne de büyüyen, rüşveti bol iyi bir yerdi bu. Güney Demir Yolları ile kredi kuruluşları arasındaki karşılıklı yardımı sağlayan Birleşik Aracı Kuruluşlar üyeliği. Bütün benzeri görevler gibi bu yerde bir insanda toplanması hemen hemen olanaksız olan geniş bilgi ve büyük bir çaba gerektiriyordu. Böyle bir insan bulunamayacağına göre bir görevin bir düzenbaza verilmesinden çok dürüst birine verilmesi çok daha iyiydi. Stepan Arkadyeviç de yalnızca dürüst bir adam değil, Moskova'da bu sıfata verilen anlamda dürüst bir adamdı. Dürüst bir politikacı, dürüst bir yazar, dürüst bir gazeteci, dürüst bir kuruluş denirdi. Bu yalnızca bu insanın ya da kuruluşun namussuz olmamaları demek değil, aynı zamanda gerektiğinde hükümete kafa tutabilen demekti. Stepan Arkadyeviç, Moskova'da sözcüğün bu anlamda kullanıldığı ve kendisinin de dürüst olarak tanındığı bir çevrede yaşıyordu. Bu yüzden onun bu görevde bir başkasından daha çok hakkı vardı. Bu görev yılda 7000 ile 10000 ruble arasında gelir getiriyordu ve Oblonski de şimdiki yerinden ayrılmadan bu göreve getirilebilirdi. Bu göreve getirilmesini iki bakanın, bir bayanın ve iki Yahudinin elindeydi. Bu kişiler önceden elde edilmişlerdi ama yine de Stepan Arkadyeviç'in onları görmek için Petersburg'a gitmesi gerekiyordu. Ayrıca kız kardeşine Karenin'den boşanma yanıtı olacağına söz vermişti. Stepan Arkadyeviç Dolly'den 50 ruble istedi ve alınca hemen Petersburg'a gitti. Stepan Arkadyeviç Karenin'in çalışma odasında oturmuş, Rus maliyesinin kötü durumunun nedenleri konusundaki bir raporu dinliyor, kendi işinden ve Anna'nın durumundan söz etmek için onun okumasını bitirmesini bekliyordu. Alexey Aleksandrovich artık onsuz bir şey okuyamadığı kelebek gözlüğünü çıkarıp da eski kayınbiraderine raporu nasıl bulduğunu sorar gibi bakınca Stepan Arkadyeviç, "Evet çok doğru," dedi. "Ayrıntılar çok doğru ama yine de çağımızın en etkili ilkesi özgürlüktür." "Evet ama ben özgürlük ilkesini kapsayan yeni bir ilke atıyorum ortaya," dedi Alexey Aleksandrovich. Kapsayan sözcüğünün üzerine basarak söylemişti bunları. Bu düşüncesinin yazılı olduğu bölümü bulmak için kelebek gözlüğünü yeniden taktı. Güzel bir yazıyla yazdığı, geniş aralıklı karalamalarını karıştırdıktan sonra o bölümü bir kez daha okudu. Oblonski kelebek gözlüğünün üstünden bakarak, "Ben koruma sisteminin ne özel kişilerin çıkarları için ne de aşağı ve yüksek sınıfların yararı için istiyorum," dedi. "Ama onlar yalnız kişisel çıkarlarını düşünüp boş sözlerle ilgileniyorlar." Stepan Arkadyeviç, Karenin'in onların neler yaptıklarından ve düşündüklerinden, onlar Karenin'in tasarılarını incelemeyi geri çevirdikleri için Rusya'nın katlanmak zorunda bırakıldığı bütün kötülüklerin sorumlusuydular. Söz etmeye başlayınca konuşmanın sonuna yaklaştıklarını biliyordu. Bu yüzden de isteyerek, özgürlük ilkesinden vazgeçerek her şeye olur dedi. Alexey Aleksandrovich kralımasını karıştırarak sustu. Stepan Arkadyeviç, söz açılmışken, fırsatın olunca senden benim için Pomorski'ye bir şey söylemeni isteyecektim, dedi. Demir yollarıyla banka kuruluşları arasındaki karşılıklı yardımı sağlayan Birleşik Aracı Kuruluşların üyeliği görevini çok istiyorum. Stepan Arkadyeviç içinde büyük bir yer tutan bu görevin adına kendisine öylesine alıştırmıştı ki bu uzun sözü çabuk çabuk ve hiç yanılmadan söyleyebiliyordu. Alexey Aleksandrovich ona bu yeni kuruluşun neler yaptığını sordu ve sonra düşünmeye başladı. Bu kuruluşun çalışmalarında onun tasarılarına ters düşen bir şeyler olup olmadığını düşünüyordu. Ama bu iş çok karmaşık olduğundan ve tasarıları da çok geniş bir alanı kapsadığından bir anda bunu anlayamadı. Kelebek gözlüğünü çıkararak, "Evet, bunu ona söyleyebilirim," dedi. "Ama aslında bu görevi neden istiyorsun?" "Maaşı iyi, 9000 ruble. Benim olanaklarımsa..." Alexey Aleksandrovich kaşlarını çatarak, "9000 diye yineledi. Bu maaşın yüksek rakamı Stepan Arkadyeviç'in atanmayı istediği görevin onun her zaman tasarrufa yönelen tasarılarının ana ilkesine ters düştüğünü gösteriyordu. "Günümüzde verilen bu yüksek maaşların hükümetimizin yanlış tutumunun en iyi belirtisi olarak görüyorum. Bu konuda bir de rapor hazırladım." Stepan Arkadyeviç karşı çıktı. "Ama ne diyorsun sen? Bir banka müdürünün 11 ruble aldığını varsayalım. O bunu hak ediyordur. Ya da bir mühendis 21 ruble alıyorsa onun yararlı bir iş yaptığına inanırsın sanırım." "Ben ücreti bir malın fiyatı gibi değerlendiririm. Ücretin istek sunu yasasına uyması gerekir bence. Ücretin amacı bu yasadan uzaklaşırsa, örneğin aynı okuldan mezun olmuş, ikisi de aynı unvana sahip, aynı derecede yetenekli iki mühendisten, biri 20 bin ruble alırken, öteki 40 ruble alırsa, ki bu oluyor ya da bu alanda hiç bilgisi olmayan bir süvari subayı dolgun aylıkla banka müdürlüğüne atanıyorsa, ben bundan maaşların istek sunu yasasına göre değil de keyfe göre ayarlandığı sonucunu çıkarırım. Burada çok önemli, devlet hizmetine zarar veren bir kötüye kullanma söz konusudur bana göre. Stefan Arkadyevich eniştesinin sözünü aceleyle kesti, anlamlı bir ses tonuyla. Evet, ama burada son derece yararlı, yeni bir kuruluşun söz konusu olduğunu kabul et dedi. Yaşayan bir şey bu, özellikle de işin dürüst yönetilmesi isteniyor. Oysa Alexey Alexandrovich'in dürüstlüğün Moskova'daki anlamından haberi yoktu. Dürüstlük olumsuz bir niteliktir dedi. Yine de şöyle konuşurken Pomorski'ye bir iki sözcük çıtlatırsan büyük iyilik etmiş olursun bana. Galiba bu iş daha çok Bolgarinov'a bağlı. Stefan Arkadyevich kızarak, Bolgarinov bana razı oluyor dedi. Bolgarinov'un adını söylerken kızardı. O sabah Yahudi Bolgarinov'un evine gitmiş ve bu ziyaret onda tatsız bir etki bırakmıştı. Stefan Arkadyevich girmek istediği işin yeni, hareketli ve dürüst bir iş olduğunu çok iyi biliyordu. Ama o sabah öteki dilekçilerle birlikte onu 2 saat beklettikten sonra Bulgarinov onu kabul edince canı sıkılmıştı. Acaba Rurik soyundan gelen Prens Oblonski'yi 2 saat bir çifitin holünde beklettikleri için mi, yoksa yaşamında ilk kez devlet hizmeti dışında bir iş arayarak atalarının izinden ayrıldığı için mi sıkılmıştı? Her neyse kendini çok rahatsız hissetmişti. Bulgarinov'un evindeki bu 2 saatlik bekleyiş sırasında Stefan Arkadyevich salonu boydan boya arşınlayarak, favorilerini düzelterek, neşe içinde bekleyen insanlarla konuşmaya dalmıştı. Duygularını başkalarından, hatta kendinden bile gizlemeye çalışarak duruma uygun bir deyim arayıp durmuştu. Çıfıta gittim, çıfıt beni çifteledi demiş ama beğenmemişti. Ama bütün bu süre içinde çok sıkılmış, kendini çok rahatsız hissetmişti. Nedenini kendisi de bilmiyordu. Duruma uygun bir nükte bulamadığından mı, yoksa başka bir şeyden miydi? Sonunda Bolgarinov onu aşırı bir kibarlıkla, onu küçük düşürdüğüne sevindiğini açıkça belirterek hemen başından savarcasına kabul ettiği zaman Stefan Arkadyevich bütün sıkıntısını unutmakta acele davranmıştı. Şu anda bunları anımsıyor ve yüzü kızarıyordu. Stefan Arkadyevich kısa bir sessizlikten sonra bu tatsız izlenimi aklından çıkararak "Sana soracağım başka bir sorum daha var." diye başladı. "Ne olduğunu bilirsin, Anna konusunda." Anna'nın adını duyunca Alexey Alexandrovich'in yüzü birden değişiverdi. Canlılığın yerini yorgun ve bitkin bir anlam aldı. Koltuğunda dönüp kelebek gözlüğünü katlayarak, "Ne istiyorsunuz benden, açıklar mısınız?" dedi. "Bir karar, nasıl olursa olsun bir karar. Şimdi sana hakarete uğramış bir koca değil demek istedi Stefan Arkadyevich. Ama bu sözlerle durumu iyice karıştırmaktan korkarak başka sözcük kullandı. "Bir devlet adamı olarak değil." Bu da yersiz kaçmıştı. "Yalnızca bir erkek, yürekli bir insan, bir Hristiyan olarak başvuruyorum. Ona acımalısın." Karenin yavaşça, "Neden?" dedi. "Evet, acı. Eğer onu benim gibi görseydin, ki bütün kışı yanında geçirdim, ona acırdın. Durumu korkunç, hem de çok korkunç." Alexey Alexandrovich daha ince, hemen hemen çırlak bir sesle, "Sanırım Anna Arkadyevna istediğini elde etmiştir," dedi. "Ah Alexey Alexandrovich, Tanrı aşkına suçlamayı bırakalım, olan oldu. Onun ne beklediğini, ne istediğini biliyorsun, boşanmak istiyor." Anna Arkadyevna'nın oğlumun yanımda kalmasını istediğim sürece boşanmaktan vazgeçtiğini sanıyordum. "Bitmiş gözüyle bakıyorum ben bu işe," diye ciyakladı Alexey Alexandrovich. Stefan Arkadyevich eniştesinin dizine dokunarak yalvardı. "Tanrı aşkına böyle sinirlenme. İş bitmedi. İzin verirsen olayların nasıl geliştiğini anlatayım. Birbirimizden ayrıldığımız zaman sen bir insanın olabileceği kadar yüce gönüllü davrandın. Ona her şeyi, özgürlüğünü ve hatta boşanmayı bile veriyordun. O da bunu takdir etti. Hayır, inan bana. Gerçekten de bunun değerini bildi Anna. Öyle ki ilk anlarda kendini sana karşı suçlu hissettiğinden düşünmedi, düşünemedi. Her şeyden vazgeçti. Oysa gerçek ve zaman, durumun ne kadar korkunç ve olanaksız olduğunu ona gösterdi." Alexey Alexandrovich kaşlarını kaldırarak onun sözünü kesti. "Anna Arkadyevna'nın yaşamı beni ilgilendirmiyor," dedi. Stefan Arkadyevich yumuşak bir sesle karşı çıktı. "İzin verin, buna inanmam. Durumu onun açısından çok zor. Bunun da kimseye yararı olmaz. Diyeceksin ki hak ettiğini buldu. Kendisi de bunu biliyor ve senden hiçbir şey istemiyor. Açık yürekle senden bir şey istemeye yüzü olmadığını söylüyor. Ama ben, onu seven hepimiz, bütün yakınları sana yalvarıyoruz. Neden acı çekiyor o? Bunun kime yararı var?" İzin verin. Sanırım siz beni suçlu yerine koyuyorsunuz. Stefan Arkadyeviç bu kez bu dokunuşunun eniştesini yumuşatacağına inanıyormuş gibi onun koluna dokunarak "Hayır, hayır, hiç de değil. Beni anla," dedi. "Sana yalnızca onun durumunun dayanılmaz olduğunu söylüyorum. Bu durumu yalnız sen düzeltebilirsin. Bundan da zararı çıkmazsın. İşi öyle ayarlarım ki sen hiçbir şey hissetmezsin. Hem zaten söz vermiştin." Alexey Alexandrovich sapsarı kesilmişti, dudakları titreyerek. "Söz önceden verilmişti. Ayrıca çocuk sorununun işi düzelttiğini sanıyorum. Anna Arkadyevna'nın yüce gönüllü olduğunu umuyordum hem," dedi. "Her şeyi senin yüce gönüllülüğüne bırakıyor o. Senden bir tek şey istiyor. İçinde bulunduğu bu dayanılmaz durumdan kurtulmayı. Şu anda artık senden oğlunu da istemiyor. Alexey Alexandrovich, sen iyi yüreklisin. Onun durumunu bir an düşün, gözlerinin önüne getir. Bundan böyle boşanmak onun için bir ölüm kalım sorunu. Önceden söz vermemiş olsaydın durumuna alışacak, köyde kalacaktı. Ama söz verdin. Sana mektup yazdı, sonra da gelip Moskova'ya yerleşti. Moskova'daki eski tanıdıklarıyla her karşılaşması onun için yüreğine saplanan bir bıçak. Senin kararını bekleyerek 6 aydır Moskova'da yaşıyor. Boynuna inlik geçirdiğin bir idam mahkumunu belki öleceksin, belki bağışlanacaksın diye aylarca bekletmekten farksız bu durum. Ona acı. Ayrıca her şeyi yoluna koyacağımı söz veriyorum. Vos serepules." Alexey Alexandrovich tiksintiyle onun sözünü kesti. "Bundan söz etmiyorum ben. Belki de söz vermeye hakkım olmayan bir şeye söz verdim ben." "Demek verdiğin sözü reddediyorsun." "Olabilecek şeyi yapmayı hiçbir zaman reddetmem. Ama verdiğim sözü yerine getirmek mümkün mü diye araştırmak için zaman istiyorum." Oblonski yerinden fırlayarak, "Hayır, Alexey Alexandrovich," dedi. "Hayır, buna inanamam. Öyleyse mutsuz ki bir kadın ondan daha fazla mutsuz olamaz. Sen de reddedemezsin." "Söz verdiğim şeyin yapılması olasıysa ancak. Vous professez d'être un libre penseur. Ama ben inançlı biri olarak böylesine önemli bir konuda insanın yasasına karşı hareket edemem. Yine de Hristiyan toplumunda bizde boşanma kabul ediliyor. Hem de kilise tarafından. Görüyoruz ki..." "Kabul ediliyor ama bu anlamda değil." Alexey Alexandrovich bir süre sustuktan sonra, "Alexey Alexandrovich, seni artık tanıyamıyorum," dedi. "Sen değil miydin? Hepimiz beğeniyle karşılamıştık. Her şeyi bağışlayan ve Hristiyanlık ruhunun etkisiyle her şeyi tümden feda etmeye hazır olan. Gömleğini isterlerse giysini ver diye sen söylemiştin ama şimdi..." Alexey Alexandrovich birden cırlak bir sesle bağırdı. "Rica ederim, bu konuşmaya bir son verin." Solgun bir yüzle birden ayağa fırladı. Stefan Arkadyevich sıkılarak gülümsedi, elini uzatarak. "Özür dilerim, seni incittimse bağışla," dedi. "Ne de olsa bir elçi olarak üzerime düşeni yapıyorum ben sadece." Alexey Alexandrovich onun elini tuttu, dalgın dalgın. "Düşünmem ve çözüm yolları aramam gerek," dedi. "Yarından sonra kesin bir yanıt veririm." Stefan Arkadyevich çıkmak üzereyken Korney içeriye girip Sergey Alexeyevich'in geldiğini bildirdi. Stefan Arkadyevich, "Kim o?" dedi ama hemen sonra anımsadı. "Ya Sergey bu," dedi. "Sergey Alexeyevich. Ben de bir şube müdürü sanıyordum. Anna onu da görmemi istemişti benden," diye aklından geçirdi. Stefan Arkadyevich gitmek için izin istediğinde Anna'nın yüzündeki sıkılgan, korkulu anlamı gözlerinin önüne getiriyordu. Anna ona, "Sonunda onu göreceksin," demişti. "Onun nerede, kiminle olduğunu ayrıntılarıyla öğren. Hem de Stiva, eğer olabilirse belki de olabilir." Bu sözlerle onun ne demek istediğini anlamıştı. Olabilirse, belki olabilir. Bu sözlerin ne anlama geldiğini biliyordu. Ondan boşanmaya razı olmasını isterken oğlunu geri verip veremeyeceğini öğren demekti. Şu anda Stefan Arkadyevich bunu düşünemeyeceğini anlıyor, bununla birlikte yeğenini göreceğine seviniyordu. Alexey Alexandrovich kayınbiraderine çocuğu annesine hiç söz edilmediğini anımsattı ve ona bu konudan söz etmemesini söyledi. Önceden düşünemediğimiz annesiyle olan karşılaşmasından sonra çok hastalandı. Yaşamından bile endişe ettik ama akılcı bir tedavi ve yazın deniz banyolarıyla sağlığı düzeldi. Şimdi doktorun öğüdü üzerine onu okula verdim. Arkadaşlarının da etkisiyle sağlığı çok iyi ve çok iyi çalışıyor," dedi Alexey Alexandrovich. Stefan Arkadyevich mavi bir ceket ve pantolon giymiş, geniş omuzlu, yakışıklı olana gülümseyerek bakıp, "Ne yaman olmuş, gerçekten de artık eski Sergioja değil, Sergey Alexeyevich bu," dedi. Çocuk neşeli ve sağlıklı görünüyordu. Dayısını bir yabancı gibi selamladı ama tanıyınca kızardı. Sanki bir şeye kızmış, hakarete uğramış gibi hemen sırtını döndü. Sergey babasının yanına gitti ve ona okul karnesini verdi. İyi, peki gidebilirsin. Stepan Arkadyevich zayıflamış ve büyümüş dedi. Artık çocuk değil, gerçek bir delikanlı olmuş. Hoşuma gitti. Beni anımsıyor musun?
Ayrım sonu.